Ayrım 23.
14. İzmir'den Bursa'ya. Harabeler üzerinden geçerken evsiz barksız dolaşan memleketi kurtarmak için insanüstü emek sarf etmiş olanların manzarası içimi yaktı. Adeta kendi evimin hayalini düşünmekten utanıyordum. Bazen de halkın sabrı ve insancı hareketleri beni avutuyordu. Bu harabeler üzerine garip ve yabancı yüzlü insanlar çoğalmış, halkı intikama sürüklemeye çalışıyorlardı. Ne var ki intikam bir milleti kalkındırmaz. Eğer büyük harpten sonra İtilaf devletlerinin basını Almanlara karşı kullandığı dili kullanmamış olsalardı, dünya o zaman daha ne kadar başka olabilirdi? Eğer Versay'ın o adi ve küçük intikam hissi olmasaydı, Avrupa o günlerde daha ne kadar kuvvetli olabilirdi? İzmir'den hareket etmeden önce birkaç vaka bende geleceğimiz için beslediğim imanı kuvvetlendirdi. Bunlardan biri İzmir'den Karşıyaka'ya geçerken gelip beni kolumdan çekip konuşan genç yüzbaşıdır. Dedi ki, ben seni Sultanahmet Nutkun'dan sonra orduya girdim. Orada hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz demiştin. Rumları müdafaa ettirmek için git paşaya söyle. İşte bu adam Yunanlıların Türk kadınlarına yaptıkları bazı feci hareketleri bilmekle beraber daima Rumları müdafaa etmişti. Bu isimsiz yüzbaşı Türk milletinin kurtarıcıları arasında benim için başta gelir. Diğer bir vaka Manisa'da konuştuğum bir kadınla hafızama yerleşmiştir. Manisa'nın harabiyetini ve orada geçen korkunç hadiseleri tahayyül etmek bile güçtür. Bu kadının evi yanmamış, bahçesindeki ağaçlar altında bana geçen vakaları anlatmaya başladı. Bizim ordumuz İzmir'e girince evime döndüm. Bahçede iki kadının ölüsünü buldum. Bir tanesi gebe, karnı süngüyle delinmiş. Ama ben gene de Rumların linç edilmesine tahammül edemiyorum. Biz Müslümanız, intikam ve zulüm bize yakışmaz. Bunu dedikten sonra kollarını sıvadı, bahçedeki çeşmede abdest aldı, akşam namazını kılmaya hazırlanıyordu. İşte din hislerini insani yola çeviren bir örnek. İster batılı olsun, ister doğulu olsun, insanlığı intihardan koruyacak, devamlı bir insani münasebet kuracak bir örnek. Ancak böyle bir münasebet insan cinsini kendi kendine kıymaktan koruyabilir. Alaşehir'de bir mektep hocası olan Nedim'e bana Türk kızlarının Rum neferleri tarafından nasıl tecavüze uğradıklarını anlattı. Bu rezalete mani olacak zabit olup olmadığını sorduğum zaman, evet dedi, iki Yunan zabiti neferlere ateş açtılar, onlar sayesinde ben de kurtuldum dedi. İşte Yunanistan bugün yaşıyorsa bu iki zabitin zihniyetinde olan adamlar sayesinde yaşıyor. Uşak'a 2 saat mesafede olan İnay'da durduk. Köy yoktu, halk taşlar arasında dolaşıyordu. Bir taraftan not alacaktım, bir taraftan da gezecektim. Bir rehbere ihtiyacım vardı, gece çok soğuktu. Köyün imamı geldi. Soğuktan titriyordu. Ellerini ovuşturarak dolaşıyor, bir taraftan da konuşuyordu. Ona not alacağımı söyledim. Dedi ki, geçmişi yazmakta ne fayda var? Olan biteni görüyorsun ya. Bizim ihtiyaçlarımızı not et. İsmet Paşa'nın ayağını öptüğümüzü ve bize yardım etmesini söyle. Anlattığına göre Uşak depolarında hem buğday hem yapı malzemesi varmış. Halk açlıktan, evsizlikten ölüp gidiyordu. İmam geriye değil, ileriye bakıyoruz. Geçmişi unutmak istiyoruz. Yaşayacağız. Bu bir imam için inanılmaz bir basiretti, yani anlayıştı. Sonra bize Himmet adında bir rehber gönderdi. Küçük bir oğlandı bu, yanımızda ne kadar ekmek varsa hepsini ona verdim. Himmet kamyonun basamağında durdu, bize yol gösterdi. Ben şoförün yerinde oturmuş ve kamyonu kullanıyordum. 12 yaşındaki bu oğlan parlak gözlüydü, fakat çok küçücüktü yavrucak. Bununla beraber 1000 tane yaşlıya bedeldi. Bana hayatını anlattı. 7 yaşında yetim kalmış. Mirası 1 çift öküz, 1 kulübe, 1 büyük anne, 1 de abladan ibaretmiş. Öküzleri kira ile köylülere vermiş. 9 yaşında ablanın çeyizini düzmüş, onu evlendirmiş. Sonra öküzler ölmüş. Kendisi 3 sene tarlada çalıştıktan sonra 2 manda satın almış. Mandaların hala duruyor mu? Hayır hanım teyze, Kuzgundere'de Yunanlar elimden aldılar. Anlattığına göre mandaların alınmasından ziyade Yunan askerlerinin onu yere yatırıp kesmek istemeleri içine dokunmuştu. Fakat bir Yunan çavuşu, küçük bırakın diyerek onu kurtarmış. Şimdi ne yapacaksın Himmet? 3 sene sonra 1 çift manda alacağım. Çocuğun sesi Anadolu'daki hayatın geleceği için bana büyük bir ümit verdi. Kendimi adeta onun ortağı gibi hissediyordum. Hala da içimde aynı iman var. Bursa'ya giden son yokuşu tırmanırken ihtiyar bir köylüye rast geldik. Bir elinde yalnız köyde giyeceği pabuçları vardı. Öbür eliyle ihtiyar bir kadını tutmuş gidiyordu. 2 çocuk gibi el ele yürüyorlardı. Nereye gidiyorsun baba? Hiçbir yere kızım. 1 yıldır kümese kapanmış tavuklar gibiydik. Köyden çıkamadık. Tuz almaya bile çarşıya giderken hep beraber gidiyorduk. Çok şükür artık kurtulduk. Benim ihtiyar hatunu aldım. Dolaşmak istiyorum. İyi günler ve kötü günler nöbet nöbet gelir. Şimdi iyi günlerdeyiz. Buruşuk yüzündeki gözleri hayata gülerek bakıyordu. Yunan istilası esnasında anladım ki bütün Bursa aynı vaziyetteymiş. Yerliler artık sokağa fırlamış, gece yarılarına kadar evlerin önünde oturuyorlar. Bursa yaylalarının ebedi yeşilliği ve mimarisinin emsalsizliği gözleri alıyor. Basın mümessilleri Bursa'da kaldılar, durumu incelediler. Bursa civarındaki kasabalar yanmıştı. Bursa'yı Tırnaksız isminde bir çete reisi kurtarmıştı. Yunanlılar şehri yakmaya başladıkları zaman hücum etmiş, onları korkutmuştu. Gazeteciler sık sık Mudanya'ya gidiyorlardı. Mudanya'da toplantı vardı. Lozan Konferansı'nın hazırlıkları yapılıyordu. Franklin Bouillon ile General Harrington İtilaf Kuvvetleri adına barış meselesinde önemli rol oynadılar. Franklin Bouillon, Türkiye'de zaten ileriyi gören bir Fransız siyaset adamı olarak tanınmıştı. General Harrington ise ilk defa olarak İngiliz'in barış isteğini ifade ediyordu. Bu general sadece savaş alanında cesur bir asker değil, aynı zamanda memleketine barış meselelerinde hizmet etmiş bir adamdı. Daha sonraları onu İstanbul'da gördüm. İsmet Paşa ve Doktor Adnan'la konuşmalarında tercümanlık ettim. Mudanya'dan sonra Lozan Konferansı başladığı zaman bile hayli tehlikeli cereyanlar vardı. Türk ordusu Çanakkale'de İngiliz ordusuyla karşı karşıyaydı. Türk halk efkarı yani kamuoyu Anadolu faciasından İngilizleri sorumlu tutuyor ve onlara karşı içlerindeki acılığı henüz unutamıyordu. Buna karşılık İngiliz ordusu da siyasetlerinin iflasından fazla üzgündüler. Yeni bir savaşı önlemek için iki tarafın da çok serin kanlı olması gerekiyordu. General Harrington'a o zamanlar İstanbul'da İngiliz temsilcisi olan Mr. Henderson çok yardım etmişti. Herhalde Türkiye'deki değişikliği anlatmıştı. Beyoğlu'ndaki İngiliz mektebinde verdiği bir nutku iyi hatırlarım. Orada Türkiye'nin Türklerin malı olduğunu, kendilerinin bir misafir sayılmaları gerektiğini söylemişti. Düşündüm ki eğer 1918'de İstanbul'da Harrington ve Henderson kafasında adamlar olsaydı, birçok üzücü meseleler önlenebilirdi. 15. Savaşa Paydos. Ben Bursa'dan ayrılırken Mustafa Kemal Paşa'yı kabul için hazırlıklar yapılıyordu. Mudanya mütarekesi henüz imza edilmiş değildi. Kamyonla hareket ettim. Bursa mebusu Doktor Emin Ankara trenine bindirmek için bir hastasını Karaköy'e kadar götürmemi istemişti. Gece saat 10'da lokomotifte bir bozukluk oldu. Biz dışarıya çıktık. Bir takım otomobiller geliyordu. Durdular. Baştakinden Mustafa Kemal Paşa çıktı. Dönüyor musunuz hanımefendi? Kazım Karabekir Paşa'yı size takdim edeyim. Kazım Karabekir Şark'tan döndüğü vakit ben cephede olduğum için onu ilk defa görüyordum. Çok vakur ve iradeli bir adama benziyordu. Mustafa Kemal Paşa dedi ki, ben Fikriye Hanım'ı sanatoryuma götürüyorum, iyi değil. Fikriye Hanım veremdi, doktorlar sanatoryum tavsiye etmişlerdi. Fakat bu acele gidişte İzmir'in tesiri vardı. Veda edebilir miyim dediğim zaman Mustafa Kemal Paşa arkasındaki otomobilin kapısını açtı. Kendisi geri çekildi, Fikriye Hanım kürklere sarılmış oturuyordu. Ellerimi yakaladı, kürkünün içinde çok zayıf görünüyordu. Değişmişti, hasta olduğu anlaşılıyordu. Gülümsemek için güçlük çekiyordu. Bu yüz ızdırap maskesiydi. Daha sonra Ankara'da Hayati Bey'in anlattığına göre sanatoryuma götürülmesine karar verildiği andan itibaren ağlamaya başlamıştı. Ben Avrupa'da bir sanatoryuma gideceğim. Doktorlar iyi olursun diyorlar. İnşallah Fikriye Hanım, keşke bu kadar uzatmasaydınız. Ben gitmek istemedim fakat paşa ısrar etti. Bir iki gün İstanbul'da kalacağım. Ondan sonra sanatoryuma değil mi? Birkaç günde Paris'te kalıp daha önce kendime esbab yaptırmak istiyorum. Zavallı nasıl bir endişeyle yüzümü inceliyor, Paris modeli esbablarla tekrar göze gireceğini umuyordu. O kadar acıdım ki gözyaşlarımı zor tutabildim, boynuna sarıldım. İyi olacaksınız dediğim zaman inşallah diye o da boynuma sarıldı, yanaklarımdan öptü, ben de veda ederek ayrıldım. İşte bu Fikriye Hanım'ın son görüşümdür. Onunla Münih Sanatoryumunda bulunan bir kadın bana paşanın evlendiğini orada haber aldıktan sonra pek çok ağlamış olduğunu söyledi. Durmadan gözyaşları içinde adeta hummalı bir şekilde aşk hikayesini tekrar eder dururmuş. Münih'ten iyi olmadan ayrılmış, onu merasimle kabul eden kadınlar paşanın evlenmiş olduğunu haber alınca ondan yüz çevirmişler. İstasyona yalnız bir tek kadın onu uğurlamaya gelmiş. 1923'te Ankara'dan gelen resmi bir tebliğde Mustafa Kemal Paşa'nın uzaktan akrabası olan Fikriye Hanım adında bir kadının paşanın evine girmeye çalışmış ve muvaffak olamayınca kendini vurmuş olduğunu yazıyordu. Sakarya ve İzmir muharebeleri esnasında Doktor Adnan Büyük Millet Meclisi'nin ikinci başkanıydı ve bu sıfatla Mustafa Kemal Paşa adına hareket etmekteydi. Yorgunluktan bitkin düşmüştü, öksürüğü artmıştı, sık sık sıtma nöbetlerine tutuluyordu. Mecliste herkesin zihnini işgal eden mesele hallolur olmaz Büyük Millet Meclisi'nde izin istemeye karar verdik. Bu mesele iki hükümetin varlığından doğan güçlüktü. Namuslu ve tanınmış kimselerden mürekkep yani oluşmuş olmasına rağmen İstanbul'daki hükümetin başında vatan haini bir padişah vardı. Milli mücadele esnasında kudreti İstanbul sınırlarından öteye geçememişti. Kocamış, yıpranmış ve kuvvetten düşmüştü. Diğer tarafta milletin iradesinden doğmuş Büyük Millet Meclisi hükümeti vardı. Meclis canlı, hayatiyet dolu ve kudretliydi. Ordusu Türk sınırlarını dirlik ve güven içinde tutacak güçteydi. Koskoca bir milli buhranı başarıyla atlatmıştı. Ayrıca bu hükümetin başında Mustafa Kemal Paşa gibi kudretli bir şahsiyet vardı. Bu canlı, dinç hükümetin kocamış, yıpranmış olan hükümeti ortadan kaldıracağı tabii ve açıktı. Fakat bunu nasıl yapacaktı? O günlerin olaylarını okuyacak olan tarih talebeleri iki yoldan birini seçmek gerekmiş olduğunu göreceklerdir. Bu yollardan biri şudur. Ankara hükümeti İstanbul'a gidebilir, kralın, bizde padişahın, bir milli istikrar alameti olduğu İngiliz usulü bir meşrutiyet kurabilir ve Mustafa Kemal Paşa da hayat kaydıyla kudretli bir başvekil olurdu. Bu ihtimal Mustafa Kemal Paşa tarafından da ta eskiden yakınlarına aşağı yukarı beni kendine padişah sadrazam seçmeyi aklına koyarsa ne yaparız şeklinde ifade edilmişti. Fakat 1918'de padişahtan yeni bir kabine kurmasını istemiş olan Mustafa Kemal Paşa artık en yüksek iktidarı eline almak için padişaha başvurmak ihtiyacına değildi. Sultan Vahidettin, Sultan Osman torunlarının birer gölge padişah olarak saltanat tahtında kalmalarını sağlamayı düşünecek kadar kurnazlık gösterse bile, böyle bir şey teklif edemeyecek kadar milletin gözünden düşmüş olduğunu biliyordu. Padişah hükümetini ortadan kaldırmaktan başka çare yoktu. Bu imkanı birkaç gün sonra Vahidettin'in son sadrazamı Tevfik Paşa sağladı. Ankara'ya geldiğimin ikinci günü eski ordu genel karargahının karşısındaki yolda yürüyüşe çıkmıştım. Ankara tarafından hakiler giyinmiş 10 kadar çocuk gelmekteydi. Çocuklara asker elbisesi giydirmenin aleyhinde olmama rağmen bu çocukların hali dikkatimi çekti. Bunlar asker adımıyla rap rap yürüyen makineleşmiş çocuklar değillerdi. İkişer üçerlik gruplar halinde konuşa oynaşa yürüyorlar, en küçüklerine göz kulak oluyorlardı. Hepsi içlerinde pembe yanaklı tombalak çocuğa büyük bir itina gösteriyor, karargaha giden dik yokuşu çıkmasına yardım ediyorlardı. Doktor Adnan'a bu çocuklardan bahsettiğim zaman güldü ve ''Bunlar Kazım Karabekir'in paşanın çocuklarıdır. Onunla birlikte karargahta oturuyorlar. Bu çocukların 40 tanesini mektepte okutuyor.'' dedi. Kazım Karabekir Paşa ana babaları Erzurum ve Erzincan bölgelerinde öldürülen 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinmişti. Bunlar 4 ile 14 arasında çocuklardı. Üzerlerinde asker elbisesi olmasına ve paşanın seçtiği zabitlerin nezareti altında olmalarına rağmen asker terbiyesi görmüyorlardı. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda feci günlerinin hatırasını silmek için ne gerekirse yapmaktaydı. Onların eğitiminde en büyük rolü müzik oynuyordu. Bu işi bir Rus kadınla birlikte kendisi üzerine almıştı. Çocukları bilhassa birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişti. Güzel resim çizmesini, çocukça fakat sanatkarca oymalar yapmasını biliyorlardı. Kazım Paşa ceza usulünü kaldırmış, bununla beraber çocukların şahsiyetlerinin serbestçe gelişmesini önlemeyecek bir disiplin kurmuştu. Kötü hareketi görülen çocuğu karşısına alıp onunla tek başına konuşurdu. Paşa babanın bir kenara çekip öğüt verdiği çocuğun hemen hemen bir daha kötü bir şey yaptığı olmazdı. Kazım Karabekir Paşa'nın çocukları idare kabiliyeti zannediyorum anadan doğma bir kabiliyettir. Türkiye'nin dört bir tarafından kendisine çocuklardan mektup yağar. Kazım Karabekir Paşa Türkiye'de çocuk dostu olarak tanınmıştır. Orduları teftişe çıktığı zaman ilk işi okullara uğramak olur. Hemen bir sınıfa dalar ve saatlerce çocukların arasında kalırdı. Karargâhtaki sıkı disiplin taraftarları bundan şikayetçidirler. Kumandanlarının bu yüzden alay konusu olmasından korkmaktadırlar. Ama dünya yüzünde hangi hakiki sevgi vardır ki aşırılığa varınca bir mizaha konu olmuş olmasın? Ama Kazım Paşa'nın kendisi hiçbir zaman tahammülsüzlük göstermemiştir. Kazım Paşa'nın şefkat hareketlerinin ardında bir fikir yaşamaktaydı. Kazım Paşa'ya göre Türk milleti değerli vasıflarından bazılarını kaybetmişti. sıhhatli ve dayanıklı bir millet olması için yeni vasıflar, meziyetler kazanması gerekti. Çocuklara sağlık bilgisini bir din bilgisi katiyetiyle öğretmişti. Hepsi okumuş büyük kimselerden daha çok mikrop ve Türkiye'deki belli başlı hastalıklar hakkında bilgiye sahiptiler. 2 aylık tatil günlerinde hayatta kalmış akrabaları olan çocuklar köylerine gönderiliyordu. Çocuklardan birkaçı ile konuştuktan sonra onlar üzerinde ne derece gayretle çalışıldığını anladım. Çocuklardan biri bana dedi ki, bizim köylülere mikrobun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlattım. Mikropların cimperi gibi bir şey olduğunu ve bunlardan korunmak için tek çarenin temizlik olduğunu söyledim. Her sene eski püskü ne varsa hepsini yakıyor, evleri badanalıyoruz. Yemeklerden önce Müslüman adeti üzere ellerimizi yıkıyoruz. Bu çocuk ileride bakteriyolog olmak niyetindeydi. Bu yetimlerin terbiyesine makine kullanmanın lüzumu ve faydası üzerinde de duruluyordu. Makinelerin faydasını belirten temsili piyesler oynanmakta, makineyi öven şiirler okutulmaktaydı. Çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük, doğru sözlülüktü. Bu özellikleri öğütlerle değil, içinde yaşadıkları çevreden, havadan almaktaydılar. Buna karşılık onlarda kadınlara karşı kayıtsız şartsız bir sevgi hissi uyandırılıyordu. Her kadında bir çeşit kutsallık bulunduğu fikri aşılanıyordu. Bu üzerinde en çok durulan hususlardan biriydi. Maksat Anadolu erkeklerinde kadına karşı saygı ve sevgi hissi uyandırmak, bu hissi kuvvetlendirmekti. Anadolu kadınlarının umumi hayatta oynadıkları rolün ne kadar hayati olduğunu ve ne büyük angaryalara koşulduğunu biliyorlardı. Nihayet küçük çocuklara, ihtiyarlara, zayıflara bakmak onlarca dini bir vazife sayılıyordu. Bunu anlamak için onları bir kadınla konuşurken veya herhangi bir iş yaparken görmek el verir. Elinde bohça veya herhangi bir eşya olan bir kadın gördüler mi hemen koşup ona yardım ederlerdi. Bir köşede bir gün Kazım Paşa ile çay içerken bu çocukların bir kısmı ile konuştum. 13 yaşlarında kara gözlü bir oğlan Kazım Paşa'nın yanında nasıl yaşadıklarından, neler yaptıklarından bahsediyordu. Ana babasını kesmişler ve cesetlerini ölü yığınları üzerine atmışlar. Kendisi şaşkın bir vaziyette sağa sola koşmuş, nihayet bir ağacın altına düşüp bayılmış. Kendisini Kazım Karabekir Paşa bulup kurtarmış. Küçük yaştan beri iyi ellerde büyümüş bir aile çocuğu intibaını veriyordu. Şimdi bunca serbestlik ve sevgi havası içinde yaşayan bu çocuğun asık suratlı bir mektep hayatına alışması ne kadar güç olur diye düşündüm. O gün Kazım Paşa'dan ayrıldığım vakit fikirlerinin birçok nesilleri yetiştirip besleyecek güçle bir insan olduğunu anladım. Çünkü o bana Türkiye'deki büyük olayların meydana çıkardığı müstesnada simalardan biri gibi göründü. Mudanya Mütarekesi 22 Eylül 1922'de imzalanmıştı. İhtilaf kuvvetleri İstanbul hükümetini Lozan Konferansı'na çağırmışlardı. Tevfik Paşa Büyük Millet Meclisi'ne başvurarak müşterek bir hat ve hareket teklifinde bulunmuştu. Bu teklif meclisi bir başka Türk hükümetinin mevcudiyetini hatırlatma suretiyle asabiyeti sevk etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir memlekette iki hükümetin varlığı gibi anormal bir duruma son vermeye de adeta onu mecbur bırakıyordu. Büyük Millet Meclisi 24 saat zarfında muhalefet mebusları da dahil kesin bir karar almaya hazırlanmıştı. 1922 senesi Ekim ayında Mustafa Kemal Paşa Doktor Adnan'ın bu tarihi celseye başkanlık etmesini rica etmişti. Mebusların büyük bir kısmının imzaladıkları ve padişahlıkla halifeliğin birbirinden ayrılması, saltanatın ilgası yani kaldırılması, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete aidiyeti prensibini ve dolayısıyla Büyük Millet Meclisi hükümetinin bu hususta söz sahibi olduğu esasını taşıyan bir önerge kabul edildi. Akşam saat 8'de Doktor Adnan bana telefon etti. Alo Halide, saltanatı ilga edip Ankara hükümetini kurduk. Paşa ile arkadaşlar bunu kutlamak için bu geceyi Çankaya'da geçirmemi istiyorlar. Haberin olsun. Sessiz ve ıssız vadimle ben derin uykumuzdan bir otomobil gürültüsüyle uyandık. Gözlerimi açtım ve saate baktım. Saat sabahın 4'üydü ve Doktor Adnan kapıdan içeriye girmişti. Halide, gözlerini aç da beni dinle dedi. Gözlerimi açtım ve dinledim. Son endişelerinden ve o gece Mustafa Kemal Paşa'nın evinde bunlardan nasıl kurtulduğunu anlattı. Pek sevinçliydi. Yeni hükümetin şerefine bir hayli şampanya içmişti. Yeni hükümetin adını ağzına alınca hararetle "İnşallah payidar yani kalıcı uzun ömürlü olur" dedi. O zaman bunun kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bu hükümetin kuruluşunda halka karşı mesuliyet taşıyanlardan biri olarak kabul ediyordu kendisini. Büyük şan ve şerefli bir geçmişi olan 6 asırlık bir Türk müessesesini ortadan kaldırmış bulunuyorlardı. Bu müessesenin başındaki padişah soysuzlaşmış ve halka ihanet etmiş olduğu için yok olmuştu. Şimdi yeni bir hükümet yalnız halkın kanı ile kazandığı istiklali korumakla değil, aynı zamanda bütün hürriyetleri halkın hürriyet haklarını da her ne pahasına olursa olsun muhafaza etmekle mükellefti, yani yükümlüydü. Bir zaman için istiklal hürriyet olmadan da ayakta durabilirdi. Ama kötü bir idare ve her şeyden önce istibdat halkın gelişmesine ve mesut olmasına engel olurdu. Bu sefer eski tarihin tekerrür etmemesi lazımdı. Adnan Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındaki bazı adamların Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey gibi kimselere karşı el altından yaptıkları menfi propagandadan büyük bir üzüntü duyuyordu. Bunlar İsmet Paşa müstesna ahlaki ve siyasi meziyetleri olan milli simaları kötülemeye çalışıyor gibiydiler. Ona öyle geliyordu ki memleket bütün değerli kimselerin bir tarafa atıldığı ve eski günlerdeki gibi dal kavukları milleti sömürdüğü bir diktatörlük rejimine doğru sürükleniyordu. Adnan korkularını, şüphelerini Mustafa Kemal Paşa'ya açık yüreklilikle düpedüz söylemişti. Ona, yanınızdaki adamların Ali Fuat ve diğerleri aleyhine böyle ulu orta konuşmalarına nasıl müsaade edersiniz? Bu değersiz adamlarla ne çeşit bir hükümet kurmak tasavvurundasınız demişti. O zaman Mustafa Kemal Paşa gayet samimi ve açık olarak konuşmuştu. Bu adamların dediklerine kulak asmadığını söylemişti. Onlar birer maşadır, hiçbir zaman benimle hakiki arkadaşlarım ve kardeşlerim arasına giremezler demişti. Adnan Paşa'nın sözlerini bir senet telakki etmişti. Anlaşmazlığa her çeşit cebir yani zorlama ve şiddete, istibdada yer verilmeyeceğine inanmıştı. İsmet Paşa'yı zaten bir ermiş telakki ediyordu. Doğru yolda kalacaktı ve paşa geçmişin hatalarını tekrarlamayacak kadar dirayetli ve akıllıydı. Bu mesut bir geceydi. Adnan'ın hayatının en mesut gecesiydi. Öyle bir an geldi ki ben de onun bu inancını paylaşmak istedim. Elbette ki bunca sefalet ve dehşet sahnelerinden sonra gelecek hiçbir zaman geçmiş kadar fena olamazdı. Adnan'ın menfaat gözetmeden pir aşkına çalıştığını, çırpındığını, en yüksek dürüstlük ve namus basamağında tutunup durduğunu yakından görmüştüm. Dirlik düzenlik içinde kendi ana vatanında yaşayıp ihtiyarlamayı, memleketinin yeni hayatına, saadetine katılmayı hak etmişti. Önce Ankara'nın Trakya Yüksek Komiseri Refet Paşa İstanbul'a geldi. İstanbul onu hararetle coşkun bir gösteriyle candan karşıladı. Ateş de imtihandan sonra bu Türk milletinin balayıydı. Türk milleti küçüğünden büyüğüne kadar kendisine hizmet etmiş olanlara minnettarlığını cömertçe gösteriyordu. Refet Paşa bu geçiş devresinde İstanbul'da tabii olarak beliren güçlüklerin hepsiyle büyük bir başarı ve dirayetle başa çıkıyordu. Fakat Aralık ayında Trakya'ya gitmesi gerekiyordu. Meclisten 3 ay izin almış ve başkan vekilliğinden istifa etmiş olan Doktor Adnan'a İstanbul'da bulunan yabancılara karşı Ankara hükümetinin mümessilliği teklif olundu. Tatilini nasıl olsa İstanbul'da geçireceği için bu vazifeyi kabul etti. Böylece nihayet doğup büyüdüğümüz şehre gidecektik. İzmit körfezini ve zeytinliklerin mavi sulara vurmuş akislerini, körfezi çevreleyen o güzelim yeşil tepeleri görünce 2 yıl önce buralardan ayrılışımı hatırladım. İçimde sanki 2 asırlık bir ıstırap ve hasret yer etmişti. Bayraklar, çiçekler, alaylar, mızıka ve halk gelip geçti. Bu halkın kendi günü, kendi zaferiydi. Bunu mukaddes bir şey olarak kabul ettik. Onlarla beraber Bağbali'ye kadar yürüdük. Bağbali'de çay içtik ve onu takip eden sahne benim için adeta bir sinema şeridi gibiydi. Nihayet evimiz Mahbure ablanın evi, 2 yıl önceki ev. O da bambaşkaydı. Duvarlar badanalı, ortalık çiçekle dolu, ışıklar yanıyor. Oradaki son sahneyi tahayyül etmek için derin derin düşünmek lazımdı. Odanın pencerelerine battaniyeler asılıydı, ışıkları sönüktü ve orada idama mahkum bir kadın vardı. Fakat o kadın artık geçmişe karışmıştı. Mahmure ablanın boynuna kollarımı doladım. Çocukluk günlerinde olduğu gibi birbirimize sarıldık. Epilog, yani son söz. Mensup olduğum millet istiklalini tarihin en asil ve zor bir ateş imtihanından sonra kazanmıştı. Fakat diğer bir ideale de kavuşması gerekti. Böyle bir ideale kavuşmak için insanlar tarihte sehpalarda, zincirler içinde ölüp giderler, sürgünlerde ömürlerini geçirirler. Onların imtihanını yalnız çekenler bilir. Onların savaşını hiçbir zaman alkış takip etmez. Alelade, mütevazı askerler gibi gelip geçerler. Bu tek başına kazanılmak için mücadele edilen gaye hürriyet imtihanıdır. İstiklal Savaşı'nın imtihanında en başta telakki edilen ve sembol olan Mustafa Kemal Paşa vardı. İşte bundan dolayı onun devrinde eziyet çekmişlerin bile kalplerinde daima bir yeri vardır. O, sonu gelmeyen hürriyet alanındaki çabalamaların bir sembolüdür. Türk milleti de diğer hür dünya milletleri gibi hür olacaktır. Burada Henry W. Nevinson'ın şu sözlerini alıyorum. Hürriyet denilen şey biliyoruz ki tıpkı aşk gibi her gün yeniden kazanılması gereken bir şeydir. Nasıl her gün aşk istersek ve aşkı kaybedersek hürriyeti de öyle ister ve kaybederiz. Hürriyet kavgası hiçbir zaman bitmez, alanı hiçbir zaman sükun bulmaz.